Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayında konuğumuz TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç. Gizem Hanım merhaba.
Merhabalar.
Hoş geldiniz. Biz hoş geldik. Nasılsınız?
Merhabalar. Teşekkürler.
Şimdi Gizem Hanım, en son yayından sonra Türkiye hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak çok ciddi bir kırılma yaşadı. Ve biz bunu hep birlikte tecrübe ettik. Etkilerine, kalıcı mı, hasarlarına bakıyoruz. Şimdi biz burada istiyorsanız şeye başlayalım. Biz mevcut bir ekonomik sistem uyguluyorduk. Mermi Şimşek göre geldikten sonra ekonomi programı çok tartışılıyordu. Eksikleri, artıları, yanlışları çok tartışılıyordu. Ama 19 Mart sonrasında bu programın hala da var olup olmadığı üzerine bir tartışma başladı. Sizce Mehmet Şimşek'in ekonomi programı devam ediyor mu? Yoksa 19 Mart'ta değişen denklem o programı artık tamamen rafa kaldırdı mı?
Program elbette ki devam ediyor. Zaten aslında Merkez Bankası da rezervleri program devam etsin diye kullanmış durumda. Buna bir bütün olarak bakmak lazım. Dolayısıyla TL'nin vaziyeti burada çok önemli. TL'de ciddi anlamda bir bozulma olmadığı takdirde enflasyon düşmeye devam edecek ve programın unsurlarının da hala çalıştığını net şekilde görüyoruz. Zaten kırılma sonrasında da son derece proaktif olan, hızlı reaksiyon veren bir Merkez Bankası da gördük. O süreç de devam ediyor. Dolayısıyla toplamda bakıldığında zaman kaybetmiş olsak da, harcanan emeğin bir kısmı gitmiş olsa da programın hala devam ettiğini söyleyebiliriz.
Şimdi program devam ediyor ama tabii dediğiniz gibi ekstra bir bedel eklendi.
Evet.
Faizler daha da yukarı gitti.
Evet.
Türk lirası da dediğiniz gibi programın ana teması olarak korumaya devam etti. Ama buna tabii itirazlar da daha fazla yükselmeye başladı. Özellikle reel sektör ve sanayici kesiminde bu kur politikası ve faiz oranlarıyla artık çok büyük bir sıkışma olduğu konuşuluyor. Her gün zaten farklı kesimler tarafından dile getiriyor. Siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz? Gerçekten reel sektör 19 Mart'ta değişen denklemden çok mu hasar gördü?
Evet, şimdi reel kesim şöyle hasar gördü. Şubat dönemiyle hatta Aralık'la birlikte, Aralık 2024'le birlikte faizlerde bir gevşeme. Finansman maliyetinde bir gevşemeyle devam eden bir süreç vardı ve aslında Mayıs-Haziran'a gelindiğinde en azından finansman açısından daha rahatlamış bir reel kesim olacağını düşünüyorduk. Fakat tabii süreç bizi daha farklı bir yere getirdi, o yaşadığımız dışsal şok. Ve şu anda Türkiye 6 ay kaybetmiş gibi gözükse de muhtemelen daha uzun bir zaman kaybetti reel kesim açısından bakıldığında. Finansman maliyetlerinin düşük seyretmesi açısından. Şimdi faiz önümüzdeki dönem düşebilir, düşecektir de böyle bir beklentimiz var. Ama sanılmasın ki bu bir anda Şubat'taki koşullara geri döneceğiz. Dolayısıyla oraya gelmemiz gene bir miktar daha zaman alacaktır. Böyle toplamda bakıldığında da aslında sanki reel kesim anlamında konuşuyorum. 2025'in tamamında zorlanmaya devam eden bir reel kesim olacak gibi gözüküyor. Bu reel kesim tarafı. Bir de enflasyon programı ile ilgili bakacak olursak burada sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Reel kesim 6 aylık, 9 aylık finansal koşulların sıkılaşmasına, faiz arttırım dönemlerine alışık. Geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda. Şimdi bu program uzadı. 2 yıl oldu ve tabii enflasyon seviyesi de oldukça yüksek olduğu için de oluyor. Arada seçim yaşandı. Arada politik bir takım çalkantılar, krizler yaşandı. Bunlar programın süresini uzatan unsurlar oldu. Vaziyet böyle olunca zaten bunun 2-3 yıl sürmesine alışık olmayan reel kesimde baskı daha da fazlalaştı. Ama burada yani dönüp baktığınızda Merkez Bankası'nın ya da ekonomi yönetiminin atabileceği adım alanı da çok yok. Onlar da var olan süreçte bu dışsal şokla mücadele ediyorlar. Dolayısıyla bütün böyle kurumları dahil ederek daha orta uzun vadeli sanayi stratejisinin de olduğu bir program dizayn edebilseniz aslında reel kesim de bundan bu kadar sıkıntı yaşamayabilirdi. Fakat dediğim gibi yani bu var olan süreçte Türkiye ancak hani bu kadarını yapabildi. Olaya da birazcık öyle bakmak gerekiyor. Hem var olan ekonomi yönetimi hem Merkez Bankası'nın da dizayn edebildiği program TL'nin reel açıdan değerli kalmasına dayalı. Ve buradaki değer kaybının çok tahammül edilebilir olmadığını da biliyoruz. Programın başarısının bununla ölçüldüğünü de biliyoruz. Elimizde olanlarla bir şekilde evet yani çünkü alternatifi olamıyor. Bunu konuşuyorsanız, eleştiriyorsanız alternatifle geliyor olmanız lazım ve o alternatifin uygulanabilir olması lazım. Elbette var ama şu an var olan koşullarda uygulanabilir gibi gözükmüyor. Dolayısıyla reel kesimin üzerindeki fedakarlık rasyosunun daha da arttığını görüyoruz. Yalnız bu sadece reel kesime indirgenemez. Hane halkının üzerinde de bir fedakarlıkla çalışıyor bu iş. Ama tabii kimse düşünmüyordur umuyorum ki artık eğer enflasyonumuz %70'lere geldiyse buradan herkesin mutlu ayrıldığı bir enflasyonu düşürme süreci olamaz. Hızla enflasyonu düşürmek için var olan tüm araçları kullanmanız ve ekonomideki o soğumaya da katlanmanız gerekiyor. Zaten enflasyonu düşürmenin de başka bir yolu yok. Burada önemli olan süreci sekteye uğratan unsurlar var mı? Bunlar neler? Bunların olmaması için çabalamak ve süreci destekleyecek diğer politikaları dizayn edebilme kapasitesi.
Peki biz bunları yapıyoruz. Peki sonunda enflasyon yine düşmemiş olarak karşımıza durabilir mi?
Böyle bir risk var. Yani düşmemiş diyerek haksızlık etmeyelim. %75'lerden.
Tabii göreceği olarak.
Evet, 30'lara gelen bir enflasyon olacak. Fakat bunun kalıcı olarak oralarda olduğu dönem miyim? Eğer bu önümüzdeki 3-4 aylık vadede biraz enflasyonun rengini daha da kolay anlayacağız. O yüzden kıymetli buluyorum bu 3-4 ayı. Fakat onun ardından zaten Türkiye yeniden bundan bir yıl sonraki dönemde yeniden bir seçim sathına doğru ilerliyor olacak. O yüzden aslında enflasyonla mücadelede sanırım önümüzde bir yıl kalmış gibi gözüküyor. Arzu ettiğimiz kadar meyve toplayabilmek adına.
Esasında bir kısa döngü değil mi? Yani günü idare etmek, yani günü değil de birkaç ay, seneyi veya ayı idare etmek, sonra tekrar aynı şeye dönüş var o zaman.
Şimdi o günlerin ne getireceğini bilemeyiz. Hangi seviyeye düşeceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani %30'ların altına, %20'lere 2 yıllık vadede gelmiş bir enflasyon olacağını düşünüyorum. Ben birazcık daha konservatifim bu konuda enflasyon seviyesiyle alakalı. Çünkü Türkiye'de enflasyonla mücadelenin tek basamağı Merkez Bankası ya da faiz değil. Muazzam monetize ettiğiniz bir ekonomi var ve siz iç talebi geçen yılın 4. çeyreğinde bile soğutamadınız. Şimdi iç talep yeni yeni soğuyor. Son 5 aydır, 3-4 aydır soğuyor. Ancak enflasyonu düşürebilecek dezenflasyonist noktaya doğru ilerliyor. Buna da devam etmeniz gerekiyor ve ne kadarlık bir zamandan sonra? 2 yıldan sonra.
Daha ne kadar?
Enflasyonu düşürmek istiyorsanız gerçekten 20'lerin altına bu şekilde en az 2-3 yıl devam etmeniz lazım.
Peki şöyle bir yorum var. Tamam, enflasyonu düşürelim de sanayi öldürdükten sonra, KOBİ'ye öldükten sonra sanayi enflasyon düşmüş olmasının çok da bir anlamı yok esas. Ülke ekonomisini çok kalıcı bir tahribat bırakıyorsunuz. Bu kadar uzun süre faize sanayi, şimdi şöyle diyoruz ya, işte sanayi 9 ay kaybetti, 6 ay kaybetti. Bu kaybetmeyi de biraz açmak lazım. Ne kaybetti? Çünkü sadece kâr mı etmiyor yoksa bazı şirketler batıyor mu? Yani bu nasıl bir...
Şimdi şirketlerin bilançolarında işletme sermayesi problemi mevcut. Ama bu kalıcı mı yoksa geçici mi, yani döngüsel mi, onu anlamak gerekiyor. Mesela bankalar üzerindeki o yaşadığımız zarar vesaire, bunlar geçici, döngüsel etkiler. Faiz sıkılaştığında, faiz arttığında gördüğümüz şeyler. Yani bankaların bilançosunda bu tarz bir sorun şu anda görmüyoruz. Ama reel kesime bakıyorsunuz, birinci çeyrekte %2'lik bir daralması var. Son 3 yıllık ortalamasına bakıyorsunuz, yüzde kaç büyümüş? %2 büyümüş. Yıllık bazda. Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyümüş? %5 büyümüş. Demek ki içeride fazladan oluşan arzdan daha yüksek bir talep oluşmuş durumda bir taraftan da baktığınızda. Bunlar birazcık enflasyonist oluyor. Bir dönem sonra sanayi bu kadar baskı altında kaldığı takdirde bu sefer o bilançolarla uğraşmanız gerekebilir. Çünkü sadece finansman maliyeti değil buradaki konu. Faaliyet tarafında da, faaliyet giderlerinin yarattığı bir baskının da net şekilde bilançolarda yer aldığını görüyoruz. Dediğim gibi bu süreç kalıcı mı olur, geçici mi olur, onu anlamaya çabalıyoruz. Yani bir dönem sonra enflasyonu düşürdükten sonra şimdi de sanayi bilançolarıyla uğraşalım gibi bir problemi hiçbir ekonomik aktör yaşamak istemez açıkçası. Dolayısıyla böyle biraz daha dikkatli gidilmesi gereken bir süreç. Ama tabii yani geçmiş dönemde uyguladığımız, şimdi sanayide de şöyle bir yanılsama var. Son 2-3 yıldır bu baskıyı yaşıyoruz. Evet, ama neden? Çünkü bundan önceki geçtiğimiz o ucuz fonlamanın olduğu dönemlerde sanayi mutluydu ama siz ekonomide yanlış yapıyordunuz. Ve bu yanlışın bir bedeli oldu. Şu anda da o bedel ödeniyor açıkçası. Fakat dediğim gibi bu bedel ödensin şeklinde yaklaşmamak lazım. O zaman yaşanmıştır. Bu dönemde de siz bu ülkenin sanayisini bir şekilde desteklemek durumundasınız. Enflasyonu düşürmek de bir destek. Bu arada bunu sakın azımsamayalım. Ama dediğim gibi sürenin ne kadar uzadığı çok çok mühim burada. Yani bunu 2 yılda yapar bitirirsiniz, 5 yılda yapar bitirirsiniz ama başka bir problemle karşılaşırsınız. Böyle bir risk var.
Şimdi talep kısmında Türkiye'de yeterince zayıflamadı, konuşuluyordu tüm bu yüksek faize rağmen. Ama son 1-2 ayda talebin ciddi şekilde yavaşladığını çok verilerden de görüyoruz. Zaten ekonomik aktörler de söylüyor. Siz bir talep yavaşlamasının yeterli seviyeye indiğini düşünüyor musunuz Türkiye?
Şimdi talep aslında geçen yıl son çeyreğe kadar yavaşlamış değil. Nitekim bunu Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda da gördük. Bir önceki enflasyon raporunda negatif çıktı açığı varken bu enflasyon raporunda o revize edilip sıfıra gelmiş durumda. Demek ki aslında talebin soğuduğunu zannederken soğutamamışız ki aslında biz bunu sahadan biliyorduk. Perakende'nin ne kadar güçlü olduğunu 4. çeyrekte ve sürecin hala enflasyonist olduğunu. Gelin görün ki Şubat'tan sonraki dönemde ki 4-5 ay oldu, Haziran'dayız diyelim, yani Mayıs sonundayız. Net bir şekilde perakende'nin de soğuduğunu biliyoruz, iç talebin de soğuduğunu biliyoruz ve aslında dezenflasyon sürecine destek veren talep koşulları var. Şu anda enflasyondaki düşüşü destekleyen talep koşulları var. Ama bu sefer de kurda değer kaybı var. Sepette %14'e yakın bir değer kaybı var. Oradan bir kur geçişkenliği oluyor. Enflasyonda zaten atalet konusu vesaire hep geriye dönük fiyatlama temel problemlerimiz içinde. Bu sefer de başka veya don, zirai don oldu. Başka süreçler vaziyeti zorlaştırıyor, dezenflasyonu zorlaştırıyor. Ama tabii ki de bir dönem sonra bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Düşük arzdan dolayı enflasyon baskısı hissettiğimiz bir süreç olur mu? Şimdi normalde politik şoklar veya tarifeler veya Covid, deprem vesaire bunların hepsi dışsal şok. Yani bilançolardan, ekonomiden kaynaklanan şeyler değil. Bunların genelde etkisi büyümeyi baskılayıcı ve arz yanlı, arz şokudur, enflasyonu arttırıcı etki yapar. Şimdi bu sürecin buna sebebiyet verip vermeyeceğini ilerleyen dönemde göreceğiz. Böyle bir risk var oluşumunda bu sürecin. Ama dediğim gibi Merkez Bankası zaten hızlı reaksiyonuyla bunun bir miktar önüne geçmeye çalışıyor ama bunun da bir sınırı var. Yani parasal sıkılaştırmanın da bir sınırı var. Çünkü bir dönem sonra arza çok baskılarsanız bu sefer arz azlığından dolayı enflasyonist bir baskıyla karşılaşabilirsiniz. Ama ben Türkiye'nin henüz öyle bir döngüde olduğunu düşünmüyorum. Oraya gireceğini de düşünmüyorum. Yani bir noktadan sonra işte şimdi yavaş yavaş o hareketleri görmeye başladık. Meblağ küçük olsa da kredi garanti fonuydu vesaireydi. Merkez Bankası muhtemelen önümüzdeki birkaç aylık vadede zaten bir faiz indirimine hazırlanıyor gibi gözüküyor. Bütün bunları topladığınızda yeniden yumuşama evresine giren bir ekonomi görme ihtimalimiz var. Ha buradan ne çıkar? Türkiye %4 büyümez de %2 büyür. Bu çıkar. Söylediğiniz konu, sanayi ile ilgili konu ise evet şu anda yavaş yavaş konuşulmaya başlandı ama 1-2 yıl sonra vaziyet bu şekilde giderse, yani sanayinin önünde bir açılım olmazsa, destekleyici bir süreç olmazsa, bu sadece kamuyla veya sadece sanayicinin kendisiyle halledilebileceği bir şey değil. Yani burada detaylı bir strateji oluşturulması gerekiyor ve o stratejinin de gün sonunda verimlilik artışıyla sonuçlanması gerekiyor. Bu olmadığı takdirde biz bir sene sonra da iki sene sonra da benzer bir şey konuşuyor oluruz. Yani sanılmasın ki vaziyet sadece finansman maliyetinin artışından kaynaklanıyor.
Peki başka bir konuya geçmek istiyorum. Yine faiz çevresinde. Türkiye'de yüksek faiz servet etkisi sebebiyle enflasyonun yukarı yönünü itiyor mu?
Şimdi burada şöyle bir konu var. Gelir dağılımı konusu. Siz ekonomiyi monetize ettiniz mi? Evet. Kimi zaman kredi garanti fonuyla belli bir kesime fonlama yaptınız ucuza. Kimi zaman kur korumalı mevduatla yaptınız bunu. Dolar hesaplarına %30-40 faiz verdiniz. Yani o opsiyonlar 6 aylık vadede gerçekleşti. Kimi dönemde EYT ile ve hala daha da bu var. Fonlamaya devam ettiniz. Monetize ediyorsunuz belli kesimleri. Bu monetize etme süreci de aslında bizim iktisadi anlamda kullandığımız servet transferidir. Yani bir yerden alıp bir tarafa o para aktarımını yapıyorsunuz. Bu da o kesimin bir müddet daha talebini canlı tutmaya yarıyor ve enflasyon yaratıyor. Bunu sadece faizle halletmeniz çok zor Türkiye'de. O yüzden enflasyonun ancak belli bir yere kadar gelebileceğini düşünüyoruz. Bunun dışında evet faizin bir taraftan da böyle bir çalışma şekli oluyor. Yani var olan bir parayı yeniden monetize ediyorsunuz ve yeniden arttırıyorsunuz. Ama zaten elimizdeki araçlar belli ve bu araçlar içinden siz bir önceleme yapıyorsunuz. Bazılarını tercih ediyorsunuz. Bir ödünleşim meselesi bu. Bir taraflarda da kontrol edemediğiniz bir süreç oluyor. Yani biz burada faiz düşük kalsın da bu kesimleri daha fazla monetize etmeyelim diyemezsiniz. Sizin yapmaya çalıştığınız makro açıdan ekonominin toplamını soğutmak ve talebi bir şekilde kısmak. Ha bunlar olurken tabii ki yan etkiler ortaya çıkıyor. O dediğiniz süreç de ortaya çıkıyor. O yüzden merkez bankacılığında yani faizi tuttuğunuz seviyenin 2 ay mı, 3 ay mı, 5 ay mı ne kadar olacağı çok önemli. O yüzden çıktı açığı hesabı hele çok çok önemli. Yani bu hesabın çok doğru yapılıyor olması lazım. Geriye dönük düzeltmeler şiddetli olduğu takdirde o zaman siz Merkez Bankası'nın da talebi doğru ölçemediğini görüyorsunuz. Bu Türkiye'de çok kolay bir iş değil bu arada. Çünkü dediğim gibi gelir dağılımında bir farklılaşma var. Bir kesim gerçekten çok harcıyor ve parası var ve bir kesim de gerçekten çok ciddi anlamda fakirleşiyor. enflasyonla mücadelede hele bir de böyle gelir adaletsizliği daha da artan şekilde ortaya çıktıysa zaten politika yapıcının manevra alanı da daralıyor. Var olan ortamda da bu kadar oluyor açıkçası. Ha daha ideali var, daha yapılabilecekler var ama o zaman tüm kurumların topyekün bu politika dizaynının içinde yer alıp böyle 5 yıllık, 10 yıllık stratejiler üretmesi gerekiyor.
Daha önce yapılan gibi.
Evet, 2001-2002 örneğin birinci jenerasyon makro reformlar bu niteliktedir.
Peki yine bu faizin yüksek olmasıyla oluşan parayı esasında döviz üzerinde de risk yarattığını söyleyenler var. Çünkü şimdi biliyoruz ki herkes bir gözü döviz piyasasında, dolarda, euroda ve bir noktada bunların daha hızlı bir atak yapacağı, yukarı doğru daha iğmesini hızlandıracağı tahmin ediyor ki 19 Mart'ta bunlardan dış şok olsa da böyle bir şey yaşadık zaten. Önümüzdeki süreçte bir nokta dövizlerin biraz serbest bırakılma ihtimali yüksek olduğunu, biraz daha iğmeleneceğini düşünenler var. Ve işte hem para piyasası fonlarında hem de faizsiz yerde çok ciddi bir Türk lirası büyüküyor esasında. Evet. Bunları hızlıca dövizle, yani bizim bir çıkış planımız var mı? Yani şu an biz kuru kontrol ediyoruz, faiz yüksek tutuyoruz. Peki buradaki normalleşmeyi, dengelemeyi, piyasayı bırakma işini nasıl yapacağız?
Bunun için enflasyonun kalıcı olarak düşmesi gerekiyor ve piyasanın buna ikna olması gerekiyor. Şimdi şöyle ayrıştırmamız lazım. Finansal piyasa oyuncuları var, hane halkı var, şirketler var. En çok hane halkı inanmıyor bu sürece. Ardından şirketler bir miktar ama finansal piyasa oyuncuları inanıyor. Çünkü en düşük enflasyon tahminleri zaten onlarda var. Dolayısıyla bir noktadan sonra enflasyon gerçekten kalıcı olarak düşerse ki aslında var olan politikanıza devam ederseniz ki aslında 2 yıllık süreç bize bunun olacağını gösterdi. Bu yaşadığımız dışsal şok da gösterdi. Ne dedi Merkez Bankası? Benim TL'deki değer kaybına tahammülüm yok. Ne kadar bu konuda döviz harcamam gerekiyorsa harcarım. Gerekiyorsa da faiz arttırırım dedi. Ve o da yetmedi, makro ihtiyati tedbirlerle gelirim dedi. Bunu yapmak zorunda kaldı. İstemezdik tabii bu noktaya gelinsin ama süreç böyle gelişti. Bundan sonrasında da ben TL'de yani var olan ekonomi yönetimi devam ettiği müddetçe o şiddetli değer kaybına izin verileceğini düşünmüyorum. Ellerinde de araçları var bu arada. Ve ciddi anlamda da rezerv biriktirdiler. Bunun bir kısmını kullandılar ama hala rezerv mevcut. Ve böyle bir durumda hala rezerv kullanan bir Merkez Bankası var. Elinde de faiz aracı ve diğer sıkılaştırıcı araçları da mevcut. Şunu duyuyorum, anlıyorum. Bu uzunca bir süredir zaten gündemde. Bir noktada kur sıçrayacak. Bir noktada. O bir nokta için çok önemli bir şok yaşandı. Ve aslında yaşanmış bir örnek var ve buna izin vermemiş bir Merkez Bankası var. Zaten o örneği gördükten sonra hele hiç böyle bir beklenti içine girmemek gerektiğini düşünüyorum iktisadi açıdan.
Ama bir noktada da hem sanayicinin ve işte değerli Türk lirasına şikayet edenlerin şikayetini azaltmak için bir nokta orada bir ayarlama yapacak mı?
Şimdi şöyle, sadece değersiz TL'yi değer kaybettirdiğinizde işine yarıyor mu bu sanayicinin? Bence bu çok tartışılır bir konu. Maliyetlere bakmak gerekiyor. Şimdi siz TL'ye değer kaybettirdiğinizde bu enflasyona geçiş yapıyor. Bir dönem sonra da ücretlere geçiş yapıyor. Siz başa dönüyorsunuz. Dolayısıyla burada tartışmanın TL'nin seviyesi gibi bir vaziyette çok kısır kaldığını, sığ kaldığını düşünüyorum. Kısır döngüye döndüğünü düşünüyorum. Biz TÜSİAD olarak maliyet bazlı rekabet gücü endeksi yayınlamaya başlayacağız. Orada Türkiye'nin maliyet bazlı rekabet gücü kaybının yıllar itibariyle hangi komponentten geldiğini net şekilde zaten görüyoruz. Ve burada sıkıntıyı TL'ye indirgememek lazım. Başka pek çok maliyet unsuru var burada. Bakın verimlilik artışından bahsetmiyorum. Yani fiyatla uzun vadeli verimlilik konularını karıştırmamak lazım. Gerçi birbiriyle ilintili elbette ki ama verimlilik arttırabilmeniz için zaten enflasyonun düşmüş olması gerekiyor. Bu ön koşul. Düşmeyen bir enflasyonda siz verimlilik artışı kolay sağlayamazsınız. O sonraki aşama. Ama sadece TL'ye değer kaybettirerek başa sararız. Bir avantaj getireceğini düşünmem uzun vadede kalıcı olarak.
Peki bu işte yani bu programda bugünkü politika setinde bazı sektörlerin işin tabiatı gereği çok daha ağır darbe aracını biliyoruz. Tekstil başta olmak üzere.
Tekstil, ana metal, hatta elektronik, bazen otomotiv.
Biz bazı sektörlere feda mı edeceğiz?
Bu çok zor bir soru. Yani bir bilançolarda bir sıkışma olabileceğini düşünüyorum. Ama yani buna net yanıt veremem ama umuyorum ki Türkiye bir an evvel enflasyonu hızlıca düşürmeyi başarır. Ve ardından da yüzümüzü biraz sanayi politikalarına döneriz. Çünkü eminim ki hiçbir ekonomik aktör sanayileşmenin daha kötüye gitmesini tercih etmeyecektir. Ama dediğim gibi bu çoklu bir denge. Burada ben sadece sanayileşmede problem görmüyorum. Türkiye global temayı kaçırıyor. Evet. Çok büyük bir yapay zeka devrimi yaşanıyor dünyada ve düşündüğümüzden çok daha hızlı, algılayabildiğimizden çok daha hızlı gelişiyor bu süreç. Bir anda kendimizi oyunun dışında net şekilde bulabiliriz. Bu çok daha büyük bir risk bence. O yüzden bizim bu içerideki meselelerimizi çok daha hızlı çözüp çok daha uzun vadeli dünyada ne oluyor küreselleşme
Çin'de,
anlamında.
Değil mi? Çin.
Evet, Çin bir imalat devi. Onunla baş etmek bence çok zor. Onunla sadece tarifeler aracılığıyla baş etmenin bile çok olası olduğuna inanmayan bir analistim ben. Dolayısıyla var olan süreçte teknolojik gelişim nasıl? Şimdi çok uluslararası şirketlerimiz var. Onlar birazcık yakalayabiliyorlar bu inovasyonu ama genel makroya yayılmış bir vaziyet yok. Bunun olabilmesi için zaten eğitiminizi ve hukuk sisteminizi güçlendirmeniz gerekiyor. Bunlar eksik kaldığında sadece parasal olgular üzerinden enflasyonu da ancak bir yere getirebiliyorsunuz ve asla refah seviyenizi de yükseltemiyorsunuz ve kalkınma da sağlayamıyorsunuz. Yani böyle bir kısır döngü içine sıkışmış olabilir Türkiye ekonomisi. Dolayısıyla kısa vadeli kazanımlar evet doğru, o yolda da ilerlemeye çabalıyor ama uzun vadeli stratejiler anlamında zayıf kaldığımızı düşünüyorum kurumsal anlamda.
Yani şimdi hukuk, eğitim gibi alanları bir kenara bırakırsak ekonomide tüm bunları yapabilmesi için ilk yapılması gereken enflasyonu düşürmesi değil mi?
Evet.
Anladım. Yani enflasyonu düşürmeden, belli bir noktaya getirmeden diğer daha hani orta ve uzun vadede hiçbir şeyin kolay kolay bir çözüm yok anladığım kadarıyla.
Ben olacağını düşünmüyorum ama burada önemli olan nokta şu. Enflasyona bundan sonrası için konuşacak olursak 6 ayda artık belli bir noktaya getirebiliyor musunuz? Yoksa hala 2 yıl geçiyor ve 20-25'lerde takılmış bir enflasyonunuz mu var? Bence esas soru bu. Bu öngörmekte zorlandığımız konu bu. Şimdi normalde enflasyon düşüş trendine tabii giriyordu. Ama ne oldu? Bir dışsal şok yaşadınız. Süreç sekteye uğradı. Ben derim 6 ay, siz dersiniz 9 ay kaybettiniz. Yani bu tartışılır. Ama sekteye uğradı mı? Evet. Zaman uzadıkça reel kesim üzerinde baskı artıyor.
Türkiye ekonomisi için yani şu en kötü durum şu mu? 8-9 ay sonra 20-30 arasında bir enflasyon, faizler yüksek. Esasında patinaj yapıyoruz.
Evet, o biraz patinaj yapmaya giriyor.
O zaman artık iş daha da sıkıntı bir noktada diye demek herhalde.
Evet. Yani tıkanan bir program olur.
Bunu herhalde önümüzdeki 6-9 ay içerisinde.
Ben Eylül-Ekim gibi artık enflasyondaki gidişatın net, sürecin daha da netleşeceğini düşünüyorum.
Bakalım, göreceğiz. Belki yaz sonrasında yeni bir yayın yaparak hangi nokta olduğumuzu konuşuruz. Çok teşekkür ederiz Gizem Hanım. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Görüşmek üzere.
Teşekkürler.